Ayrım 20. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 218. Gene o gece Aşk-ı Memnu dizisinin final bölümü ekrana geldi. Başroldeki Bihter kendini kalbinden vurdu. Türkiye gözyaşlarına boğuldu. Şehitler iç sayfalarda, Bihter'in canına kıyması manşetlerdeydi. ABD Ankara Büyükelçisi James Jeffrey Bağdat'a atandı. Onun yerine Francis Ricciardone geldi. Çok iyi derecede Türkçe ve Arapça konuşabilen yeni büyükelçi, Saddam karşıtı muhalefeti organize etmişti. Irak'ın James Bond'u olarak tanınıyordu. 83 yaşındayken Ergenekon'un yöneticisi olmaktan gözaltına alınan İlhan Selçuk, 85 yaşında vefat etti. Gözaltına alınıp bırakılan kamuoyu araştırmacısı Erhan Göksel, ABD'de otel odasında ölü bulundu. Sanık olduğu davanın sonunu göremeyenlerin sayısı giderek artıyordu. Başsavcı İlhan Cihaner, Yargıtay tarafından serbest bırakıldı. 4 ay yatmıştı, görevinin başına döndü. Dün teröristti, bugün başsavcıydı. Balyozdan tutuklu bütün askerler gene tahliye edildi. Vay sen misin tahliye kararı veren? Yandaş medya, Balyoz hakimi Yılmaz Alp'i anında manşete koydu. 1991'de ta 19 sene önce Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyken Molotoflu eyleme katıldığı yazılıyordu. Yani işlerine gelmeyen hakimi terörist demeye getiriyorlardı. Peki neydi bu Molotof hikayesi? Hakim Yılmaz Alp 1991'de böyle bir iddia ile gözaltına alınmıştı. Ancak çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılmış, hakkında takipsizlik kararı verilmiş ve suçsuzluğu kanıtlanmıştı. Sadece emniyetin elinde bulunan ve çoktan imha edilmiş olması gereken bu belgeler, birileri tarafından saklanmış, 19 sene sonra hakimin aleyhinde sanki suç deliliymiş gibi kullanılmıştı. Türkiye'nin nasıl bir istihbarat organizasyonuyla karşı karşıya olduğunun vahim göstergesiydi. Liselere girerken 3 aşamalı seviye belirleme sınavı yapılıyordu. Vazgeçildi. Artık sadece 8. sınıfta sınav yapılacaktı. AKP'li eski Milli Eğitim Bakanı'nın başlattığı uygulamayı, AKP'li yeni Milli Eğitim Bakanı değiştirmişti. Eski bakanın 3 aşamalı sınavını eğitimde devrim diye sunmuşlardı. Yeni bakanın tek aşamalı sınavını gene eğitimde devrim diye sundular. TSE Başkanı oğlunu evlendirdi. Düğüne 37 bin kişi katıldı. Yanlış okumadınız. 37 bin kişi katıldı. Düğün 26 bin metrekare kapalı alanı olan Konya TÜYAP fuarında yapıldı. İkram için 43 büyük baş hayvan kesildi. Sadece Türk standartları açısından değil, dünya standartlarında bile rekordu. Türkiye'nin ekonomik büyümede sıçrama yaptığı, Çin'i bile zolladığı anlatılıyordu. Ekonomi sayfalarında küçücük bir haber vardı. Yalova'nın Kazımiye köyünde yaşayan çiftçi Turan Bektaş, 87,5 kilo kabak yetiştirmiş, İstanbul sebze haline göndermişti. Bu 87,5 kilo kabak karşılığında kendisine 1 lira 66 kuruş ödendi. Çünkü kabağın kilosunu 20 kuruştan toplam 17 lira 50 kuruşa satın almışlar. Navlun, stopaj, KDV, komisyon neticesinde 21 lira 84 kuruş masraf çıkarmışlar. Çiftçi Tuğra'nın sattığı kabaklar yüzünden 4 lira 34 kuruş borçlu olduğunu tespit etmişlerdi. Allah'tan kasalar Tuğra'nındı. Kasalara el koyarak 6 liradan saydılar. Böylece 87,5 kilo kabak karşılığında 1 lira 66 kuruş ödeme yaptılar. Büyüme işte buydu. Üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen çipurayı çiftlikte yetiştirmeyi başaran Türkiye, dünyanın en güzel meralarına sahipken ineği de ta Uruguay'dan getirmeyi başardı. Karkas etten sonra canlı hayvan ithalatı başlamıştı. Türkiye'nin nüfusu 72 milyon, inek sayısı 10 milyondu. Uruguay'ın nüfusu alt tarafı 3 milyon, inek sayısı 13 milyondu. Çünkü 3 çocuk değil, 3 inek yapmaktı maharet. Ve inek ithal edildiğine göre yakında çoban da ithal edilir falan diye espri yapılıyordu ki, Edirne'de asgari ücretle Moldovalı çobanların çalıştığı ortaya çıktı. Dünya Kupası'nı Del Bosque'nin İspanya'sı kazandı. Türkiye'de Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Bu göbekli haliyle olsa olsa Yeniköy kasabı olur diye kovulmuştu. Her şeyi olduğu gibi futbolu da çok iyi biliyorduk yani. Yeniköy kasabının kupayı kazandığı gün merak edip sordurmuştum. İspanya'da kuzu pirzola 29 lira, kuzu kıyma 16 lira, dana kıyma 17 lira, dana kuşbaşı 19 liraydı. Aynı gün İstanbul'da kuzu pirzola 48 lira, kuzu kıyma 38 lira, dana kıyma 32 lira, dana kuşbaşı 34 liraydı. Hesabını bilmezse kasap, kıçına kaçar masat dedikleri olsa olsa buydu. Dünya Kupası'nın yıldızı Ahtapot Pol'dü. Almanya'da hayvanat bahçesinde yaşayan kahin ahtapottu. Karşı karşıya gelecek ülkelerin bayrakları iki şeffaf kutuya yerleştiriliyor. Ahtapot Pol hangisine giderse maçı o kazanıyordu. Bizim durumumuz da Ahtapot Pol'e benziyordu. Referandumda o mu bu mu diye soruyorlardı. Evet ya da hayır diyecektik. Başka seçenek yoktu. Genel seçim gibi mitingler yapılıyordu. CHP ve MHP hayır kampanyası başlatmıştı. Halk arasında liboş tabir edilen arkadaşlar yetmez ama evet sloganını icat etmişti. Fethullah Gülen ise ta okyanus ötesinden sesleniyor, imkan olsa mezardakileri bile kaldırıp evet oyu kullandırmak lazım diyordu. Basınımızda hayır kelimesi adeta yasaklanmıştı. Başlıklarda asla hayır kullanılmıyordu. Tayyip Erdoğan'ın dilinden düşmeyen hayırlara vesile olsun temennisi bıçak gibi kesilmişti. Cep telefonlarından devamlı hayırlı kandiller diye mesaj atan AKP'liler bu kandilde kandiliniz kutlu olsun mesajı gönderiyordu. Hayırlı cumalar bile demiyorlardı. İşin matrak tarafı referandum öncesine denk getirerek Ramazan ayını alet etmeye kalkmışlardı ama hayırlı Ramazanlar, en hayırlı ay, Ramazan-ı Şerifiniz hayırlı olsun. Ramazan komple hayırlıydı. Ankara'nın en işlek bulvarlarındaki reklam panolarına korsan afişler asıldı. Sanatçıların, iş adamlarının fotoğrafları vardı. Referandumda evet yazıyordu. Afişlerde yer alan insanların afişlerden haberi bile yoktu, izinleri alınmamıştı. Ahaliye şapşal muamelesi yapılıyor, bir kişiyi bile kandırsak kârdır mantığıyla hareket ediliyordu. Sezen Aksu evet diyeceğini açıkladı. 12 Eylül 1980'e damgasını vuran sanatçı Hasan Mutlucan'dı. 12 Eylül 2010'a damgasını vuran sanatçı Sezen Aksu'ydu. Türkiye'nin ortanca yaşı 28'di. 1980'de darbe olduğunda nüfusun yarısı henüz dünyaya bile gelmemişti. Yalaka köşe yazarları buna güveniyordu. Demokratım, darbecilere karşıyım filan diye atıp tutuyorlardı. Nasıl olsa gençler o günleri hatırlamıyor diye düşünüyorlardı. Halbuki 12 Eylül 1980 darbesinden sonra yazdıkları arşivde kabak gibi duruyordu. Bugün Kenan Evren'e karşı olduğu için evet oyu vereceğini yazan bir arkadaş mesela, Kenan Evren darbe yaptığında Hukukçular Kenan Evren'in sözlerini mukaddes kitap gibi öpüp öpüp başlarına koysunlar diye yazmıştı. Bir başkası, böylesine olumlu bir harekata destek olmak milletçe hepimizin görevidir diye döşenmişti. Bugün utanmadan Evren yargılansın diyen bir köşe yazarı, eğer ordumuz ihtilali başarmasaydı başımıza gelecekleri düşünebiliyor musunuz? Hep birlikte bin şükredelim demişti. 12 Eylül darbe değildir. Kenan Evren'e tamamıyla katılıyoruz. 12 Eylül'ün gerekçesi haklıdır. Halkın meşru müdafaaya geçtiği gündür diyen demokrat abla bile vardı. Menderes'i alkışlayan, sonra askeri alkışlayan, sonra Demirel'i alkışlayan, sonra askeri alkışlayan, sonra Özal'ı alkışlayan, sonra askeri alkışlayan, sonra AKP'yi alkışlayan zihniyetti bu. Gelene ağam, gidene paşamcılardı. Tayyip Erdoğan hem ülkücü hem devrimci açılımı yaptı. Çıktı meclis kürsüsüne, 12 Eylül darbesinde idam edilen Erdal Eren, Necdet Adalı ve Mustafa Pehlivanoğlu'nun ailelerine yazdıkları son mektupları okudu. Okurken ağladı. O güne kadar cibilliyetsiz, katil, ırkçı, kafatasçı dediği ülkücü devrimcilere iadeyi itibar ediyordu. Devrimci 78'liler Federasyonu anında tepki gösterdi. Erdal Eren ve Necdet Adalı'nın kirli politikalara alet edilmemesi istendi. Ülkücülerin ise kafası karışıktı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yokluğunda BBP'lilerin evete yakın olduğu görülüyordu. MHP tabanında da evetçiler vardı. Başbakanın duygusal konuşması solda değil ama sağda işe yarıyordu. İdamlıkların mektupları müthiş etkili manevraydı. Doğma büyüme ülkücülere Habur rezaletini bile unutturmuştu. Tayyip Erdoğan hızını alamadı. Benim bakanım Ertuğrul Günay 12 Eylül'de tutukluyken babasını kaybetti. 12 Eylül yönetimi babasının cenazesine katılmasına izin vermedi dedi. Salon alkıştan yıkıldı. AKP milletvekilleri avuçları patlarcasına şakşaklıyordu. Küçük bir pürüz vardı. Daha birkaç gün önce Profesör Mehmet Haberal'ın babası vefat etmişti. AKP yönetimindeki Türkiye, tıpkı 12 Eylül rejimi gibi cenazeye katılmasına izin vermemişti. Hakkari'de 6 şehit daha düştü. Toprağa verildikleri gün, Abdülhamid'in torunu Osman Osmanoğlu vefat etti. Başbakanımız 4 bakanıyla cenaze namazına katıldı. Padişahımız Efendimiz Abdülhamid Han'ın torunu 93 yaşındayken yatağında vefat etmişti. Tabutunu başbakanımızla beraber İçişleri Bakanımız omuzladı. Rahmetli Sultanzade'nin Meksika'da yaşayan kızı Martinez Hanım ile Fransa'da yaşayan kızı Bori Hanım cenazeye teşrif etmişlerdi. Hanedanımızın üyeleri Dora Tirago, Christine Dreyfus, Sofia, Rot ve Roxanne hanımlar çadır köşküne gelen hükümetimizin taziyelerini kabul etti. Reisül Kurra Efendi nezaretinde hatim indirildi, helva dağıtıldı. Hanedanın Michigan'da yaşayan ve bir dönem ABD Silahlı Kuvvetleri'nde subaylık yapan reisi zahmet edip gelmedi. Kuru bir telgraf gönderdi. Bu nedenle kimsesizlerin kimi olan başbakanımızın tabutu omuzlaması, hanedanın kimsesiz kalmaması açısından çok iyi oldu. Manşetler Abdülhamid'in torununu anlatırken, arka sayfalarda şehitlerin öyküleri vardı. 20-21 yaşlarındaydılar. Canlarını vererek Cumhuriyeti ayakta tutmaya çalışıyorlardı. Hayatları boyunca İstanbul'u bile görmemişlerdi. Birinin babası portakal bahçesinde bekçi, birinin çiftçi, birinin işçi, birinin işsizdi. Bir tanesi takdirnameli öğrenciydi, garibanlıktan üniversite okuyamamış, askere gitmesi için yol parasını bile öğretmenleri vermişti. Götürüp gömdüler çocukları bir yerlere. Başbakanımız cenaze çıkışı Tarabya'da kuru yemişçiye girdi. Kilosu 70 lira olan altın çilekten 1 kilo aldı. Televizyonlar haber yaptı. Başbakan aldığına göre demek ki şeker hastalığına iyi geliyor efsanesi yayıldı. Türkiye bu hale gelmişti. Başbakan yapıyorsa, profesör ne demiş, doçent itiraz etmiş hikayeydi. Güney Amerika'dan ithal edilen altın çilek anında kara borsaya düştü. Hemen peşinden altın çilekten üretilen zayıflama hapları türedi. İşporta tezgahlarında satılıyordu. Altın çilek haplarından ölenler bile oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nden sigarayla mücadele ödülü verdiler Tayyip Erdoğan'a. Ödülü alınca hızını alamadı, içki içmek yerine üzüm yenmesini tavsiye etti. O zamanlar ayran demek aklına gelmemişti. Yahu arkadaş, siz bu alkolü nereden elde ediyorsunuz? Meyvelerden elde ediyorsunuz, üzümden elde ediyorsunuz. İçeceğine onu ye dedi. Mizah dergilerine kapak oldu. Beyaz peynirle kavunun yanına 35'lik üzüm açtım filan gibi espriler yapıldı. Başbakan sinirlendi. Kimseye karışmıyoruz, aksırıncaya tıksırıncaya kadar içiyorlar dedi. Yüksek Askeri Şura'ya bir hafta kala 28'i general 102 muvazzaf subay hakkında yakalama kararı çıktı. Böylece balyoz meselesi yeni boyut kazandı. Çünkü yakalama kararı çıkarılan subayların neredeyse tamamı ne tesadüftür ki terfi listelerinde birinci sıradaydı. Özellikle deniz kuvvetleri felç edilmişti. Yandaş medyada açık açık ordunun lav edilmesi, yeniden ordu kurulması gerektiğini yazanlar vardı. Mesela Yeni Şafak gazetesi, "Genç subaylar balyozcudan rahatsız" manşeti atmıştı. Haberin spotunda balyoz sanıkları rütbelerini koruduğu için Yüksek Askeri Şura'da terfi bekleyen subayların rahatsız olduğu belirtiliyordu. Henüz yargı önüne bile çıkmamışlardı ama "Atın bunları" deniyordu. Yüksek Askeri Şura bu baskıyla başladı. Kuvvet komutanlıklarının görüşüleceği gün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmasına kesin gözüyle bakılan 1. Ordu Komutanı Hasan Iğsız, acil koduyla Ergenekon'dan ifadeye çağrıldı. İmzasız ihbar mektubu savcılığa 10 ay önce gelmişti ama acil kodlu ifade daveti 10 ay sonra tam da yaşa denk gelmişti. Tayyip Erdoğan veto etti. Hasan Iğsız emekliye sevk edilip tasfiye edildi. Necdet Özel, Jandarma Genel Komutanı yapıldı. Jandarma Genel Komutanı Atilla Işık'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na kaydırılması bekleniyordu. Atilla Işık tarihi protesto gerçekleştirdi, sürpriz şekilde emeklilik dilekçesi verdi, bıraktı. Teamüller bozulmuş, komuta kademesi allak bullak olmuştu. Yandaş medyada tuhaf bir telaş başladı. Necdet Özel'in önü kesiliyor yorumları yapılıyordu. Atilla Işık bırakınca Necdet Özel'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanma ihtimali doğmuştu. Ne var bunda? Necdet Özel şu anda Kara Kuvvetleri Komutanı olursa Genelkurmay Başkanlığı yolu kapanmış olur. Genelkurmay Başkanı'nın 3 senesi daha var. Necdet Özel şimdi Kara Kuvvetleri Komutanı olursa 2 sene sonra Genelkurmay Başkanı olamadan mecburen emekliye sevk edilir deniyordu. Her akşam televizyon karşısına geçip yandaş arkadaşların bu tür hesaplarını dinliyorduk. Necdet Özel'e büyük alakaları vardı. Netice, Çankaya Köşkü'nde zirve üstüne zirve yapıldı. Pazarlık üstüne pazarlık. Kriz bir hafta sürdü. Mahkeme yeni karar aldı. Pardon dedi. 102 subay hakkında verdiği yakalama kararını kaldırdı. Hukuk çocuk oyuncağına dönmüştü. İlker Başbuğ emekli oldu. Işık Koşaner Genelkurmay Başkanı oldu. Erdal Ceylanoğlu Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. Terfi sırasında Ceylanoğlu'nun önünde yer almasına rağmen Necdet Özel jandarmada kaldı. Böylece yeniden Genelkurmay Başkanlığı yolu açılmış oldu. Balyoz'da ismi geçen subayların terfisi durduruldu. İrticadan hiç kimse ihraç edilmedi. Hapisteki Ergün Poyraz'ın Takunyalı Führer isimli kitabı piyasaya çıktı. Kapağında Başbakan Erdoğan, Nazi üniformasıyla resmediliyordu. Anında en çok satanlar listesinin zirvesine fırladı. Silivri Kütüphanesi oluşmaya başlamıştı. İçeride yazılan kitaplar dışarıda en çok okunan oluyordu. Referandum için sınır kapılarında oy verme işlemi başladı. Anlaşıldı ki sandığa atmak için ayrı ayrı evet ya da hayır kağıtları yoktu. Tek kağıt vardı, sol tarafı beyazdı, evet yazıyordu, sağ tarafı kahverengiydi, hayır yazıyordu. Hangi seçeneği tercih ediyorsan mühürü onun üzerine basıyordun. Ancak mühürde evet yazıyordu. Rezaletti. Hayıra bile bassan evet yazıyordu. Böylece hem örtülü yönlendirme yapılıyordu, hem de sayım sırasında karışıklığa pek müsaitti. Gazeteler, televizyonlar haber yaptı. Bu ne biçim mühür diye soruldu. Yüksek Seçim Kurulu, hay Allah pardon dedi, üzerinde sadece tercih yazılı mühürlerin kullanılmasına karar verdi. TÜSİAD, referandumda taraf olmadığını açıkladı. Tayyip Erdoğan kızdı, bir taraf olan bertaraf olur dedi. Sandığa günler kala, Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı tarafından yazılan Haliç'te yaşayan Simonlar, Dün Devlet Bugün Cemaat isimli kitap piyasaya çıktı. Türkiye temellerinden sarsıldı. Fethullah Gülen, cemaatinin polis teşkilatı içinde nasıl örgütlendiğini, özel yetkili bütün savcı ve hakimlerin değiştirilmesi gerektiğini, aksi halde cemaate muhalif hiç kimsenin hayatının güvencede olamayacağını, gündemi sarsan iddiaların cemaat tarafından yayıldığını, Ergenekon'un Balyoz'un cemaatin işi olduğunu, Deniz Baykal'a yönelik kaset komplosunun cemaat tarafından yapıldığını yazıyordu. Karşımızdaki kişiler polis, hakim veya savcı değil, cemaatin elemanlarıdır diyordu. Somut örnekler anlatıyor, isimler veriyor, şahitler gösteriyordu. PKK ateşkes ilan etti. Murat Karayılan sebebini izah etti. Öcalan'la konuştular, ateşkes ilan ettik. Aslında Öcalan aradan çekilmişti. Karşı taraftan diyalog talebi gelince önderimiz bir fırsat daha verdi dedi. Murat Karayılan böyle deyince PKK ile masaya mı oturuldu tartışması başladı. Tayyip Erdoğan Kayseri mitingine çıktı. Bizim terör örgütüyle masaya oturduğumuzu söyleme şerefsizliğini yapanlar, bu alçakça iftirada bulunanlar bunun hesabını her yerde verecek. Ey Kılıçdaroğlu! Ey Bahçeli! Bu iddianızı ispatla mükellefsiniz, ispatlayamazsanız müfterisiniz diye bağırdı. Türkiye seninle gurur duyuyor diye alkışladılar. Evet mi çıkacak, hayır mı çıkacak diye merak edilirken, Sabancı Üniversitesi tarafından üretime başlanan milli robotumuz basına tanıtıldı. İnsansıydı. Yürü diyorsun yürüyor, dur diyorsun duruyor, otur diyorsun oturuyor, kalk diyorsun kalkıyordu. Tek eksiği vardı, konuşamıyordu. Siz ona ne derseniz deyin, başını aşağı yukarı sallıyor, mevzu ne olursa olsun evet manasında tasdikliyordu. Sandık başına gittik, %58 evet çıktı. Belediye seçiminde CHP'ye oy veren şehirler hayır demişti. MHP'ye oy veren şehirlerden ise evet çıkmıştı. Tayyip Erdoğan'ın idamlık mektupları etkisini göstermişti. 12 Eylül ile hesaplaşma vaadi MHP tabanında karşılık bulmuştu. BDP güya boykot etmiş, sandığa gitmemişti ama bu sayede Güneydoğu'dan komple evet çıkmasını sağlamıştı. Başbakan teşekkür konuşmasında, "Okyanus ötesinden destek veren kardeşlerimi de kutluyorum," dedi. O akşam ev sahipliğini yaptığımız Dünya Basketbol Şampiyonası finalinde ABD'ye yenildik. Tarihimizde ilk defa dünya ikincisi olduk. Tayyip Erdoğan evet çıkarmanın keyfiyle maça gelmişti, burnundan geldi. Madalya töreni sırasında bütün salon Cumhurbaşkanı ve Başbakanı yuhladı. "Türkiye layıktır, layık kalacak" sloganları atıldı. Korumalar bazı seyircileri tartakladı, tribünlerden pet şişe fırlatıldı. Ertesi sabah CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun referandumda oy kullanamadığı ortaya çıktı. Eşi benzeri görülmemiş skandaldı. Peki nasıl olmuştu bu iş? Büyükşehir'e başkan adayı olunca Ocak 2009'da ikametgahını İstanbul Kağıthane'ye yazdırmış, oyunu orada kullanmıştı. Seçimi kaybedince Temmuz 2009'da ikametgahını yeniden Ankara'ya taşımıştı. Ancak bu adres değişikliğini resmi olarak bildirmeyi unutmuştu. İstanbul'dan silinmiş, Ankara'ya yazılmamıştı. Askıya çıkan seçmen listelerini kontrol etmemiş, ettirmemişti. Seçmen kağıdı gelmeyince jeton düşmüştü ama YSK'ya yapılan itiraz nafileyle sonuçlanmış, iş işten geçmişti. Oy kullanamayacağını aslında günlerdir biliyordu. Kurmaylarıyla yaptığı toplantıda AKP bu durumu aleyhimizde kullanabilir endişesiyle gizleme kararı almış, kamuoyuna açıklamamıştı. Hayır diyelim derken kendilerine bile hayırları olmamıştı. CHP'linin CHP'ye ettiğini hiçbir AKP'li edemezdi. Referandum bitti. Zincirleme reaksiyon başladı. Hanefi Avcı derhal tutuklandı. Devrimci Karargah örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia ediliyordu. Hayatı boyunca terör örgütleriyle, özellikle sol tandanslı örgütlerle mücadele eden polis şefini sol örgüte yamamışlardı. Hanefi Avcı hapse atılınca Fethullah Gülen isim vermeden "Allah taksiratını affetsin" dedi. YÖK üniversitelere resmi yazı gönderdi. Bundan böyle türbanlı öğrencilerin derslerden çıkarılmayacağını, çıkarmaya kalkışan öğretim üyeleri hakkında disiplin işlemi yapılacağını bildirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni CHP'si sessiz destek verdi. Üniversitelerdeki türban yasağı fiilen kalktı. HSYK üyeleri istifa etti. Yerlerine gelecek üyeler için seçim yapıldı. Adalet Bakanlığı'nın desteklediği liste komple kazandı. HSYK'nın yeni üyeleri seçilir seçilmez 20 yeni makam aracı alındı. Hepsi 0 kilometreydi. Henüz 2010'daydık, 2011 model alınmıştı. 17 katlı yeni bina tahsis edildi. Odalar tefriş edildi. Hepsine sekreter verildi, hepsine şoför verildi. 2,000 lira zam yapıldı. Yeni HSYK'nın ilk icraatlarından biri ne oldu? Başsavcı İlhan Cihaner düz savcı yapıldı. Cumhurbaşkanı Gül, komutanların türban hassasiyeti nedeniyle Cumhuriyet bayramlarında çifte resepsiyon veriyordu. Gündüz devlet erkanını eşsiz ağırlıyor, akşam da sanatçılara, iş dünyasına eşli resepsiyon veriyordu. Referandumda evet çıktıktan sonra tek resepsiyona döndü. Türbanlı First Lady'nin devlet erkanına ev sahipliği yaptığı ilk 29 Ekim resepsiyonuna komutanlar katılmadı. Başbakan, türbanlı First Lady'nin ev sahipliği yaptığı ilk eşli resepsiyona gene eşsiz katıldı. Emine Hanım'ın dünürüne gittiğini söyledi. Dedikodu almış yürümüştü. Hayrünisa Hanım'la Emine Hanım arasında soğukluk vardı. Ancak cız bir konu olduğu için özgür basınımız tarafından yazılamıyordu. Tayyip Erdoğan'a resepsiyondaki sohbet sırasında hayatınız boyunca unutamadığınız soru oldu mu diye sordular. İstanbul Belediye Başkanı iken bir televizyon programına katıldığını, İzmir'den bir vatandaşın telefonla yayına bağlanıp Atatürk'ü seviyor musunuz diye sorduğunu, kendisinin de seviyorum desem inanmayacaksın, sevmiyorum desem zil takıp oynayacaksın cevabını verdiğini anlattı. Gazeteciler pek bir sırıttı bu hatıraya. Hiçbiri çıkıp tamam da seviyor musunuz sevmiyor musunuz, referandumdaki gibi evet veya hayır diye cevap verir misiniz demeye cesaret edemedi. Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı. Kırmızı kitap olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi değiştirildi. İrtica iç tehdit olmaktan çıkarıldı. Aslına bakarsanız laiklik karşıtı eylemlerin odağı olan parti iktidarda ise irticanın o kitapta bulunmasının zaten manası yoktu. Savarona basıldı. Atatürk'ün yatını kerhaneye çevirdikleri anlaşıldı. 18 yaşından küçük kızlarla fuhuş partileri düzenleniyordu. Geçen sene Mayıs ayında Hakkari Çukurca'da mayın patlamış, 7 asker şehit olmuştu. O mayının PKK değil TSK tarafından döşendiği açıklandı. Bölge komutanı Tuğgeneral tutuklandı. Faciayla sonuçlanan bu yanlışlık, bazı komutanların ses kayıtlarının internete düşmesiyle ortaya çıkmıştı. Facianın ortaya çıkması çok iyiydi ama komutanların telefonunu kim dinliyor, kim kaydediyor, medyaya kim servis ediyor, bu sorulara kimse kafa yormuyordu. Ünlü yönetmen müzisyen Emir Kusturica, Antalya Film Festivali'ne jüri üyesi yapıldı, ortalık ayağa kalktı. Vay efendim, Sırpların Müslüman katliamına destek veren bu adam nasıl olur da Türkiye'de jüri üyesi yapılır denildi. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay ateş püskürdü, Kusturica'nın jüri üyesi yapılmasını protesto etti. Halbuki aynı Emir Kusturica, 3 ay önce Bursa Festivali'ne getirilmiş konser verdirilmişti. AKP'li belediye olunca Kusturica güzel, CHP'li belediye olunca Kusturica çirkindi. Türk Patent Enstitüsü açılım yaptı, bazı Kürtçe markaları tescilledi. En ilginçlerinden biri örümcek adam manasına gelen Tevnepir Mirov'du. Kurtsel ve Kolakur'da başvuruları kabul edilmedi. Cumhurbaşkanı Gül, New York'ta Amerikan şirketlerinin yöneticilerine konuştu, reklamımızı yaptı. Türkiye minimum risk, maksimum kazancın buluştuğu ülkedir. Böyle ülkeyi dünyada zor bulursunuz dedi. Türkiye'ye dolar veya euro getirip TL'ye çevirip borsaya yatıranlar, sadece 100 gün içinde döviz bazında %36 net kar elde ediyordu. Peki %36 kar elde eden bu arkadaşlar ne kadar vergi ödüyordu? %0. Bir kuruş bile vergi ödemiyordu. Böyle ülke hakikaten dünyada yoktu. Memlekette satacak mal kalmamıştı. 49 seneliğine kiralıyoruz ayaklarıyla dereleri satmaya başlamışlardı. Tabiat harikalarına hidroelektrik santralları kuruluyordu. Çevreciler mücadele ediyor, mahkemeye veriyor, dereleri sit alanı ilan ettirerek baraj inşaatlarını engellemeye çalışıyorlardı. Hürriyet başyazarı Oktay Ekşi bu hadiseyi kaleme aldı. Köşe yazısını, "Analarını bile satan zihniyetin marifetlerini görüyoruz" cümlesiyle bitirdi. Ertesi gün özür diledi ama iş işten geçmişti. Linç kampanyası başlatıldı. AKP resmi olarak kınadı, Başbakan mahkemeye verdi. Hürriyet binası önünde protesto gösterileri yapıldı. Hürriyet gazetesi yakıldı. 24 saat dayanabildi. Oktay Ekşi istifa etti. 44 senedir Hürriyet'te çalışan, 36 senedir baş yazar olan gazeteci bir cümleyle infaz edilmişti. Öğretmen adaylarının girdiği KPSS'de soruların önceden araklandığı, bazı dershanelere sızdırıldığı ortaya çıktı. ÖSYM Başkanı Profesör Ünal Yarımağan istifa etti. Yerine Profesör Ali Demir getirildi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Bardakoğlu görevden alındı. Cumhurbaşkanı Sezer tarafından bu makama getirilmişti. AKP ile hep mesafeliydi. Kürt açılımına destek vermemişti. Zihinlerdeki parçalanmayı arttırır diyerek Kürtçe vaaza karşı çıkmıştı. Sık sık Atatürk'e atıfta bulunurdu. Kadın hakları konusunda çağdaş adımlar atmış, iktidar muhalefet ayırmamıştı. Tayyip Erdoğan, başörtüsünü Diyanet'e soralım dediğinde, yasal düzenleme için Diyanet'in görüşünü sormak, laiklik ilkesine aykırıdır cevabını vermiş, bardağı taşırmıştı. Görevden alındı, yerine Mehmet Görmez getirildi. Diyanet İşleri Başkanı değişir değişmez, Bismillah ilk iş, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Merkezi Başkanı Ayşe Sucu görevden alındı. İmam Hatip mezunuydu, türban takmıyordu. Saçı görünecek şekilde Benazir Butto tarzı örtünüyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilk eğitim uzmanıydı. Çağdaş yorumlarıyla tanınıyordu. Böylece Diyanet'in yeni yönetim biçimi belli olmuştu. 2010 senesinin Kurban Bayramı'nda tarihimizde ilk defa ithal kurbanlık koyunlar geldi. Haydarpaşa Garı'nın çatısında yangın çıktı, kül oldu. Kelimenin tam manasıyla kültür başkenti olduk. Belçika Devlet Televizyonu'ndaki bilgi yarışmasına Flaman Parlamentosu Başkanı Poymans katıldı. Voltaire'in dünyadaki en iğrenç halk olarak hangi milleti tanımladığı soruldu. Cevap şıklarında Flamanlar, Yahudiler, Türkler vardı. Poymans hiç düşünmedi, Türkler dedi. Sonra da utanmadan, aslında cevabın Yahudiler olduğunu biliyorum ama Yahudiler hakkında konuşacak cesaretim yok, Türkler hakkında konuşmak sorun değil dedi. Avrupa Birliği'nin merkezi Belçika'da halimiz buydu. WikiLeaks depremi başladı. Bay Sızıntı lakaplı Avustralyalı gazeteci Julian Assange, ABD büyükelçilerinin Washington'a gönderdiği kriptoları yayınlıyordu. ABD ile iş tutan ülkelerin ipliği pazara çıkmıştı. Peyderpey 251 bin belge yayınlanacaktı. Depremin merkez üssü Ankara'ydı. 8 bin civarında belge ABD Ankara Büyükelçiliği kaynaklıydı. Amerikalı diplomatların kriptolarına göre Türkiye İslamcı bir geleceğe doğru gidiyordu. AKP'nin önde gelen pek çok yöneticisinin cemaat üyesi olduğu, başbakanın çevresinin dalkavuk danışmanlarla doldurulduğu anlatılıyordu. Bazı belgeler sansürlenerek yayınlanmıştı. Mesela 8 Haziran 2005 tarihli yazışma, Başbakan Erdoğan'ın yakınında köstebek olduğu izlenimi yaratıyordu. İsmi gizlenerek XXX olarak belirtilen danışmanlardan biri, AKP'ye ait bilgileri Amerikalı diplomatlara aktarıyordu. Çok iddia vardı ama bir tanesi manşetlerde patlayacaktı. 30 Aralık 2004 tarihli kriptoda Tayyip Erdoğan'ın İsviçre'de 8 banka hesabı olduğu ima ediliyor. Eski ABD Büyükelçisi Eric Edelman'ın bu iddiayı iki kişiden duyduğu öne sürülüyordu. Tayyip Erdoğan o sırada Libya'daydı. Kaddafi adına verilen insan hakları ödülünü alıyordu. çok sinirlendi. Benim İsviçre bankalarında bir Allah kuruşu param yok, bu tür iftiraları atıp ispatlamayanlar ne kadar alçaksa, bu iftiraları yayanlar, siyaset malzemesi yapanlar da aynı derecede müfteridir, alçaktır dedi. Kaderin oyunuydu bir nevi. Yandaş medyanın iftira manşetleri bumerang gibi dönüp Tayyip Erdoğan'ı vurmuştu. Neydi o bumerang derseniz? Geçen seçimin arifesinde Deniz Baykal'ın İsviçre'de gizli hesabı var manşetleri atmışlardı. Ve buna kanıt olarak da Pentagon'a ait olduğu öne sürülen bir belgeyi göstermişlerdi. Deniz Baykal mahkemeye başvurmuş, İsviçre Adalet Bakanlığı aracılığıyla İsviçre'de banka hesabı olmadığı kanıtlanmıştı. ABD Ankara Büyükelçiliği de Pentagon'a ait öyle bir belge olmadığını açıklamıştı. Peki şimdi Tayyip Erdoğan da bağırmak yerine benzer yola başvurup mahkeme kanalıyla İsviçre'de hesabı olmadığını belgeleyecek miydi? Bu sorunun cevabı merak ediliyordu. Başbakanımız çıktı, küçük bir hatırlatma yaptı. Biz rahatız, iftira atanlar düşünsün. Tayyip Erdoğan'ın 1 milyar doları var diyen kişi, Ergenekon'dan içeride dedi. Şırak, WikiLeaks haberleri bıçak gibi kesildi. Zaten yeni mevzu hazırdı. Fuhuş ve casusluk operasyonu başlatılmıştı. Deniz kuvvetlerinde çete bulunduğu, bu çetenin fuhuş yaptırdığı, sonra da fuhuş yaptırdığı subaylara şantajla casusluk yaptırdığı iddia ediliyordu. Onlarca muvazzaf subay tutuklandı. Tek örnek vereyim. Poyrazköy sanıklarından birine ait taşınabilir bellek, 15 ay sonra casusluk davasındaki sanığın evinde tekrar bulundu, iyi mi? Seri numarası aynıydı. Birilerinin oraya buraya bellek sokuşturduğu, bazen hangisini nereye sokuşturduklarını unuttukları kanıtlanmıştı. Ama ne fayda? İstediğin kadar kanıtla, dinleyen yoktu. Arama kararı çıkarılan adresler arasında Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı da vardı. Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'nda döşemelerin altında 8 çuval belge bulunduğu açıklandı. Ertesi gün manşetler patladı. Balyoz ve irtica ile mücadele eylem planının devamı niteliğinde belgeler ele geçirilmişti. Enteresan ötesiydi. O güne kadar çürütülen ne kadar iddia varsa onların yerine yenileri çıkmıştı. Gene hepsi dijitaldi. Üstelik 8 çuval belge saatler içinde nasıl incelenmiş de hemen ertesi gün özetlenerek manşet olabilmişti. Hakikaten takdire şayandı. Balyoz davasının başlamasına 48 saat kala hakimlere balyoz indi. Davaya bakacak olan mahkeme başkanı HSYK tarafından görevden alındı, Gebze'ye gönderildi. Bu mahkeme başkanı uzun tutukluluğa karşıydı. Profesör Haberal'ın tahliyesine karar vermişti. Onunla beraber 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı da görevden alındı, Sakarya'ya gönderildi. Bu hakim de Albay Dursun Çiçek'in tahliyesine karar veren hakimdi. Dava başlamadan sonu belli olmuştu. 196 sanık vardı, hiç tutuklu sanık yoktu. Kimlik tespiti sırasında sanık sayısı 195'e düştü. Çünkü sanık Recep Yavuz'a ait kimlik bilgilerinin aslında sanık Recep Yıldız'a ait olduğu anlaşıldı. Recep Yavuz'un sanık olmadığı ortaya çıktı. Recepler karışmıştı. İddianame çok uzundu. Yargı tarihimizde ilk defa savcı tarafından değil, TRT spikerleri tarafından okunuyordu. Ve aslında hiç şaşırtıcı değildi. El bombalarını canlı yayında bulan TRT, lav silahlarının kazısını naklen veren TRT, hahamı konuk olarak ekrana çıkaran TRT, kimlerin tutuklanacağını evler bile basılmadan önce duyuran TRT, konuya bu kadar hakim olduğuna göre iddianameyi de TRT okuyacaktı tabii. Ankara valisi, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü kutlamalarındaki geleneksel garnizon koşusuna tarihte ilk defa izin vermedi. Genelkurmay Başkanı koşan erdi ama erlerin koşması yasaktı. Ankara polisi Ümitköy'deki restoranları bastı. 18 yaşından küçükleri içkili mekana getiremezsiniz diyerek çocuklarıyla birlikte yemek yiyen anne babaların kimliklerini topladı. Ankara Barosu Başkanı Profesör Metin Feyzioğlu tesadüfen oradaydı. Eşiyle yemek yiyordu. Olaya müdahale etti. Gözaltına almaya kalkıştılar. Baro başkanı olduğunu öğrenince bıraktılar, tutanak tutup gittiler. CHP gene kurultay yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ın arkasından iş çevirip, kendisine başkanlık yolunu açan Önder Sav'ın üstünü çizdi. CHP tarihinin en uzun süreli genel sekreterini yönetim dışında bıraktı. Sav uçturmuştu. Sezgin Tanrıkulu ve Muhammed Çakmak gibi dikkat çekici isimleri yönetime aldı. Diyarbakır Barosu eski başkanı olan Sezgin Tanrıkulu, ana dilde eğitim başta olmak üzere pek çok konuda BDP ile birebir görüşlere sahipti. Muhammed Çakmak ise her fırsatta Fethullah Gülen'e hayranlığını dile getiren İlahiyat Fakültesi akademisyeniydi. Bu iki isim yeni CHP'nin sembolleriydi. Asıl şimdi lider oldu, manşetleri atıldı. Basınç gene başlamıştı. CHP'nin Kılıçdaroğlu'yla ilk seçimde en az %50 oy alacağı, iktidar olacağı yazılıyordu. Mesela Hürriyet'ten Ahmet Hakan, "Ben mutlu olmayayım da kim olsun, Kemal'in lider oluşu yeni bir diriliştir, çok mutluyum çok" diye yazıyordu. 2010'da beşi polis, 104 şehit vardı. Ateşkesle bile bu kadardı. Bir sene daha geride kalırken, ömrünü ve parasını kültüre adayan Şakir Eczacıbaşı, YÖK'ün kurucu başkanı Profesör İhsan Doğramacı, Galatasaray Başkanı Özhan Can Aydın, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok ve Sosyalist Hareket'in öncülerinden Nihat Sargın aramızdan ayrılmıştı. Türk karikatürü iki büyük ustasını Turan Selçuk ve Bülent Düzgit'i kaybetmişti. Ressamlarımız Ömer Uluç ve Ferruh Başağa, besteci Selmi Andak, gazeteci yazar Deniz Som, satranç, biriç ve bulmaca üstadı Şiar Yalçın vefat etmişti. Hollywood'dan Tony Curtis gitmişti. 20. ayrımın sonu, sayfa 234.